Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Çınaraltı programından hepinize sevgi ve saygı sunuyor, programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, vaktiyle medrese talebesiyle fakirlere yemek pişirilip yedirilen yerler vardı. Bunlara imaret denirdi. Türkçesi aşhane, aşevidir. Ama imaret Arapça bir kelimedir. İmaret, lügatta harabın zıttı, şen ve abad olmak, mamurluk demektir. İmaret dendiği zaman, işte size arz ettiğimiz gibi, ilim talebelerine, fakirlere yemek pişirilip dağıtıldığı hususi yere denir. İşte Hamidiye imareti, Ayasofya imareti gibi. Müslümanlıkta fakirlere yardım pek makbul sayıldığı için hali vakti yerinde olanlar daima yemek yedirmeyi istemişlerdir. Nitekim cennette bir derece vardır, o da insanlara yemek yedirenlere verilir diyor Hazreti Peygamber. Zenginler birçok faydalı işler arasında imaretler yaptırıp fakirlerin karınlarını doyurmayı kendileri için birer ahiret zahiresi saymışlardır. Türkler dindarlıkta öteki kavimlerden ileri gittikleri için bulundukları yerlerde birçok imaretler yaptırmışlardır. Ve onların idamesi için, varlığını devam ettirmesi için de vakıflar vücuda getirmişlerdir. Vaktiyle yalnız İstanbul'da 20 tane imaretin bulunduğunu söylemek, yapılması ve devam ettirilmesi büyük bir para sarfına bağlı olan bu hayır müesseselerine Osmanlı Türklerinin ne kadar ehemmiyet verdiğini ispata kifayet eder. Diyeceksiniz ki o zamanki İstanbul şimdiki İstanbul değil. İstanbul'dan kasıt Suriçi, Üsküdar, Eyüp ve Galata'dır. Günde en az 4-5 bin kişi öğle ve akşam olmak üzere iki defa yemek yerdi bu müesseselerden. Ve 4 sınıf halk bu müesseselerden istifade ederdi. Öncelikle medrese talebesi. Ardından cami ve hayrat hademesi. Yani imam, müezzin, kayyumlar. Üçüncüsü memleket fukarası. Dördüncüsü misafirler. ...1908 Temmuz İnkılabı'na kadar devam eden imaretler, 6 Nisan 1327 yani 1911 tarihli kanunla yalnız iki tanesi bırakılmak suretiyle kapatıldı. Binaları başka başka işlerde kullanılmaya başlandı. Bunlardan Süleymaniye İmareti Türk İslam Eserleri Müzesi, Nur Osmaniye İmareti de Çini Fabrikası olarak kullanılmaya başlandı. Yıkılanlar, ambar gibi hassas işlerde kullanılanları da oldu. Bu hayırlı kurumların kapatılmasındaki yanlışlık sonradan baş gösteren ihtiyaçlarla meydana çıktı. Eski adıyla Hilal-i Ahmer, şimdiki adıyla Kızılay, şiddetle duyulan bu ihtiyacı karşılamaya koyuldu. Ama tabii mali vaziyetinin müsaadesizliği yüzünden eskisi gibi büyük miktarda yardıma imkan bulamadı. Son zamanlarda ise belediyeler ve vakıflar bu işi üstlenmeye çalıştılarsa da eski imaretlerin intizamı hiçbir zaman olmadı. Değerli dinleyiciler, ecdadımızın imar hususunda olduğu kadar ilim, sanat, içtimai yardım ve dini müesseseler yapış sahalarında da yüzlerine artacak işleri var. Ve kendilerinden evvel gelmiş geçmiş milletlere de üstünlüklerini gösteriyor bu sistem. Hukuk bakımından, medeniyet bakımından, imar bakımından çok çeşitli yönleri var. Kestirme olarak söyleyelim ki değerli dinleyiciler, ecdadımız çok çeşitli müesseselere imaret demiştir. Cami, medrese, hastane, aşhane, misafirhane, hanegah, türbe, kale, minare hepsine teker teker veya toplu olarak imaret dendiği de vakidir. Anadolu'da ve Rumeli'de birçok şehirlerde, kasabalarda bu türlü binalar üzerinde hala duran kitabeler bu iddianın taş kesilmiş birer şahitleridir. Bu kitabeler son zamanlarda himmet sahibi bazı ilim adamları tarafından toplanmış kitap haline getirilmiştir. Onun için bunlar tetkik etmek çok yorucu çalışmalara ihtiyaç kalmamıştır. Mesela Sivas'ta Darüs-Sıha kitabesi üzerinde imaret olduğu yazıyor. Sivas'ta Gök Medrese kitabesi üzerinde imaret yazıyor. Halbuki birisi hastane, birisi medresedir. Bu da ecdadımızın her türlü hayır eserine imaret adı verdiğini gösteriyor. Demek ki yalnız aşevini imaret demek tarihi olarak doğru değil. Eski eserlerde halk ağzında nerede ve ne zaman imaret tabiri görülür ve işitilirse orada önceden bir aşevi varmış da onun için oraya bu isim verilmiştir demek de doğru değil. Halbuki hep böyle denildiği, işitildiği ve yazıldığı için bu konu üzerinde biraz durmuş olduk. Anadolu'nun ve Rumeli'nin birçok şehirlerinde, kasabalarında, hatta İstanbul'da imaret camii, imaret mahallesi, eski imaret, yeni imaret gibi tabirler mevcuttur. Değerli dinleyiciler, imaretlerin hepsinde talebe-i ulum, yani medrese talebeleri iaşe edilirdi. Talebenin tevziatı, yani onlara yemek dağıtılması tam bulduktan sonra fakirlere ve misafirlere tevziat başlardı. Fakirlerin en çok toplandıkları imaretler Laleli İmareti, Şehzade İmareti ile Üsküdar'da Valide-i Atik ve Mihrimah İmareti, Eyüp'te de Mihrişah İmareti idi. Talebelere fodla, çorba, pilav, aşure, bazen de zirbaç adı verilen bir yiyecek tevzi olunurdu. Bir fodla 90 dirhem miktarında ekmektir. Bir takım imaretlerde 45 dirhemlik fodlalar da yapılırdı. Askerlerin tam ve nısıf tayin ekmekleri gibi. Herhangi bir medreseye müceddeden dahil olan, yani yeni gelen talebeye, buna çömez denirdi, mülazım istihkakı olan bir tam fodla verilirdi. Bilahare bir hücre sahibi, bir oda sahibi olunca bir misli zam alırdı. Herhangi bir vakıftan ayrıca meşrutası varsa, yani herhangi bir vakıftan da alacağı varsa 3-4 fodlaya kadar hak kazanırdı. Sabahları imaretler sabah namazı vakti açılırdı. Sabah derslerinden evvel fodlalar verilerek talebeye buğday ve arpa unundan veya kırmasından yapılan çorba dağıtılırdı. Bu çorba imaret dahilindeki mekelde, yani yemekhanede her talebeye büyük ve muayyen bir kepçe olmak üzere verilirdi ve orada taslarla içilirdi. O zamanlar adet, çünkü sabah kahvaltılarında çorba içilirdi. Dersten çıktıktan sonra yağlı pirinç çorbası alınır, buna bazen nohut da konurdu. Bu çorbayı arzu edenler imarette içebildiği gibi birçok medreselerin çorbasını talebeden seçilen ve kemer namıyla anılan birer adam ve refikleri, arkadaşları vasıtasıyla bir sırık ucuna iki iple merbut teneke veya güğümlerle medreseye getirilirdi. Fodlalarla beraber orada talebeye tevzi edilirdi, dağıtılırdı. Perşembe günleri her imarette zerde pilav ve hamidiye ile laleli imaretlerinde pazartesi, perşembe günleri zerde ile etli pilav yapılırdı ve bolca verilirdi. Bu iki imarette, bilhassa Beşir Ağa imaretinde ayrıca zirbaç adı verilen yemekte pişirilirdi. İmaretlerdeki vazife sahiplerinin nevi ve miktarları vakıfnamelerin çoğunda tespit olunmuştur. Mesela Fatih Sultan Mehmed'in yaptırdığı imarethanenin kadrosu şöyledir. 1. Nazır-ı imaret yani tamhane müdürü, aşhanenin müdürü. 2. Katip. 3. Emin-i hazine yani paranın durduğu yer. 4. Emin-i sarf yani vekil harç gibi bir şey. 5. Kilari, ambar memuru yani. 6. Müstakbili misafir yani buyurun efendimci. 7. Nakip. Yani dağıtıcı. 8. Nakkadı kendüm. Nakipler 4 tanedir. Bunlar dağıtırlar. Nakkadı kendüm 2 tanedir. Bunlar kalburcudur. Kendüm zaten yarma demektir. 9. Nakkadı erz. Pirinç taşlarını ayıklayanlara da nakkadı erz denir. Veya ürz. Bu 2 kişi bunlarda. 10 kişi seraci. Yani kandilci. 2 kişi bunlar. 11. Ferraş. Temizlikçi. 12. Hadim-i Meykeli Suhtegan, yani talebelerin yemekhanesinin temizleyen kimse. 14. Bevvap, bunlar 2 tane. 15. Çarubi, süpürgeci yani. 16. Kase Şu, yani bulaşıkçı. 17. Hafızı Tas, tası götüren getiren 2 kişi bunlar. 18. Seyis, atlara bakar. 19. Hamalı Hatap, oduncu. 20. Hamalı Lahım, yani et taşıyan. 21. Hamalı Zehair, yani zahire taşıyan. 22. Ser Tabbah, aşçıbaşı. 23. Tabbah, 4 kişi bunlar. 24. Ser Habbaz, ekmekçibaşı. 25. Habbaz, 5 tane ekmekçi. 26. Mahiyün Nukuş, münasebetsiz yazıları ve resimleri silen kimse. Yani o yemek yiyenlerin duvarlara yazdıkları. 27. Vezzan-ı İmaret, yani imaretin kantarcısı. Demek ki Fatih İmaretinde 27 tane kadro var. Bazısı 4 kişi, bazısı 2 kişi. Olmak üzere bazısı daha fazla. Bu kadar adam çalışıyor. Bu çalışanlara ne kadar para verildiği, burada ne kadar yemek verileceği de gene vakıfnamelerde bulunmaktadır.
Bye.
Değerli dinleyiciler, mehterhane kökü çok eski Türk devletlerine ve cenk ananelerine bağlı, yerinde bir tabirle Alaturka bando takımıdır. Mehter ismi Farsça mahiter terkibinden bozmadır denir. Yeni ay, hilal demektir. Mehterler bir hilal şeklinde açılarak icraya ayank ettikleri için bu ismi almışlardır. Garp Türkçesinde mihter, mahiter, mehter diye kullanılıyor. Yalnız mehter kelimesinin kavas manasına gelen mihter kelimesinden bozma olduğu da söylenmektedir. Mehter aynı zamanda büyük, şatafatlı manasına da gelir. Osmanlı İmparatorluğu'nda azamet ve şevketin, taharat ve haşmetin ifadesiydi mehterhane. Konya Selçuklu Devleti'nden Sultan Alaaddin'in Osman Gazi'ye gönderdiği istiklal alametleri arasında bulunan bir davul ile kurulmuştur. Asırlar boyunca zengin bir teşkilat haline gelmiştir. 1826 yılında da Yeniçeri Ocağı ile beraber kaldırılmıştır. Bir mehter takımı bir tabl yani davul, bir zurna, bir çifte nakkare, çifte nağara, çifte dümbelek, bir borazan ve bir zil olmak üzere 5 sazdan mürekkepti. Bir takıma bir kat denirdi. Hassa mehterhane yani padişahın bandosu 9 kat mehterhaneydi. Yani 9 tabl, 9 zurna, 9 çifte nakkare, 9 borazan ve 9 zilden mürekkep bir bando idi. Sazları çalanların birer tanesi tabl zenbaşı, zurna zenbaşı, nakkare zenbaşı, borazan başı ve zil zenbaşı ünvanlarını taşırdı. Zen çalan demektir. Tabl zen davulcu demektir. Zurna zen zurna çalan demektir. Nakkare zen nakkare çalan. Borazan boru çalan, zil zen zil çalan. Mehterhanenin başında ayrıca bir mehter başı yani bando şefi bulunurdu. Bir de bunun muavini bulunurdu. 9 kat hassa mehterhanesi 47 kişiden, yaklaşık 50 kişiden teşekkül etmiş olurdu. Değerli dinleyiciler, mehterhane biraz evvel de kaydettiğimiz gibi tek sıra üzerine hilal şeklinde açılarak ayakta çalardı. Yalnız nakkareciler bağdaş kurup otururlardı. Sazlar sağdan sola nakkare, zurna, tabl yani davul, zil ve borazan olarak dizilirdi. Hassa mehterhane saray teşkilatına bağlı bir ocaktı. Koğuşları Topkapı Sarayı yanında demir kapıdaki büyük bir meşkhaneydi. Efradı 152-200 kişiyi bulurdu. Çoğu da yetiştirilmekte olan gençler ve çocuklardı. Bütün saray teşkilatında olduğu gibi hassa mehterleri ocağına eli ayağı düzgün, kaşı gözü yerinde gençler alınırdı. Şu farkla ki mehter olmaya Türk çocukları asla rağbet etmezlerdi. Hemen hepsini acemi olanları arasından seçilenler, taşralı veya şehirli Ermeni ve Rum muhtedileri teşkil ederdi. Sultan 4. Murat, adı tarihimize geçmiş olan meşhur Nedimi Musa Melek Çelebi'yi mehter olanlar arasında görmüş, beğenmiş, yanına alarak Musahibi Şehriyarı yapmıştı. Musa Çelebi, İngiliz müverrihi Rico'nun kaydına göre bir Ermeni muhtedisiydi. Değerli dinleyiciler, mehterlerin renk ve biçim bakımından göz alacak bir kıyafeti vardı. Mehterbaşı ile her sazbaşı arkalarına yerine göre al kaput veya al çuha biniş, başlarına beyaz tülbent sarılmış al kavuk, bacaklarına al çuhadan çakşır, şalvar ve ayaklarına sarı sahtiyandan mest papuç giyerlerdi. Efrat ise başlarına beyaz tülbent sarılmış yeşil kavuk, sırtlarına mor, lacivert veya siyah çuhadan biniş, al bezden çakşır ve kırmızı sahtiyandan mest papuç giyerlerdi. Hassamet de mehterlerinden başka, sadrazamın bir fiil valilik yapan vezirlerin ve Yeniçeri ağasının da mehterhanesi vardı. Sadrazam mehterhanesi 9 kattı. Diğerlerininki 7'şer kat idi. Değerli dinleyiciler, ordu Humayun sefere çıkacağı vakit İstanbul'da büyük bir alay gösterirdi. Buna ordu alayı denirdi. Ordu alayında orduyla beraber sefere gitmeye memur edilmiş olan esnaf da geçerdi. Yahut padişahın bir evladı dünyaya geldiğinde şehzade veya sultana hediyelerini takdim edecek esnaf payitahta bir alay gösterirdi. İşte bu alaylar vesilesiyle İstanbul'daki esnaf teşekkülleri Balat ve Ayvansaray'ın çingene sazendelerinden beşer veya üçer kat mehterhaneler teşkil eder, alay köşkünde bulunan padişahın önünden o devirlerin tabiriyle beşer kat, üçer kat mehterhanelerini dövdürerek geçerlerdi. Bu kayıtlardan esnaf teşekküllerinin de birer mızıkası bulunduğu anlaşılmamalıdır. Esnaf mehterhaneleri parayla bir gün için tutulmuş toplama takımlar idi. Evliya Çelebi meşhur seyahatnamesinin 1. cildinde Sultan 4. Murat zamanında büyük bir ordu alayını anlatırken Mimarbaşı ve Hassa Mehterbaşı Ağa arasında geçen bir münakaşadan bahsediyor. Mimarbaşı mı, mimarların mı, mehterlerin mi evvel geçmesi gerektiğine karar verilememiş. Mimarbaşı ile Mehterbaşı huzura çıkmışlar. Mimarbaşı, padişahım biz Habibi Neccar köçekleriyiz. Mehterler pirsiz esnaftır. Cemşit sanadını tutmuş bir alay Deccal kavmidir. Biz padişahımıza saraylar, Selahattin camileri, türbeler bina ederiz. Kaleler fethinde kaleleri tamir ederiz. Köprüler yaparız. İslam ordusunda lüzumumuz, hizmetimiz vardır. Elbette mehterlerden evvel geçeriz demiş. Mehterbaşı da şu iddiada bulunmuş. Padişahım, hangi bir tarafa gitseniz mehabet, heybet, şevket, salabet ve şöhretiniz için dosta ve düşmana karşı tabıl, kudüm, nefir döyerek gitmeniz lazımdır. Yani davul, kudüm ve boru çalarak gitmeniz lazımdır. Cenk meydanlarında gazileri cenge salmak için kuuslara, yani köslere biz tokmak çalarız. Ve askeri şevke getirip biz kaldırırız. Padişahımız bir şeye üzülse huzurunda 12 makam, 24 şube, 24 usul, 48 terkip musiki faslı ederiz. Padişahımızı neşelendiririz. Eski hükema saz ve söz ve hanende Adem'in gönlüne safa verir demişler. Biz de sefa verir esnafız. Mimarbaşının esnafı Rum, Ermeni ve Çingenelerdir. Lökümcüler ve su yolculardır. Lağımcılar ve necisçiler dahi vardır. Biz bu esnafı üzerimize geçirmeyiz padişahım. Bahusus ki nerede alemi Resulullah olsa orada tablı Ali Osman dahi bulunmak gerektir. Yani nerede peygamber sancağı olsa orada Osmanlı mehteri olmak gerektir diyor. Bunun üzerine Padişah Sultan 4. Murat mehterlerin mimarlardan evvel geçmesini emrediyor. Ne de olsa kendisi de mehtere beste yapan, meşhur hücum marşını besteleyen bir padişahtır. Değerli dinleyiciler, Hassa Mehterhane, yani Padişah Mehterhanesi'ne 18. asır sonlarında gene 9 kişi olarak bir de Çevganiler ilave edildi. Bunların elinde üzerleri zincirler ve çıngıraklarla donatılmış bastonun kısası birer çevgan bulunur. Mehterhane sazları icra-i ahenk ederken arada bu çevganları iki tarafa sallayarak bu zincir ve çıngırakları seslendirirler ve bir ağızdan Allah Allah hey diye bağırırlardı. Evliya Çelebi Hassa Mehterhanesi'nin günlük vazifesini şöyle anlatıyor. Mehterlerin koğuşları Hünkar Sarayı'nın bahçe kapılarından demir kapı kurbünde yakınında bir azim bir büyük binadır. Ortasında yüksek dört köşe büyük bir kulesi vardır. Her gece yatsıdan sonra üç fasıl edip bir cengi hava çalarlar ve padişaha dua ederler. Seher vaktinde de sabaha üç saat kala erbabı divan divana davet ve cümleyi namaza uyandırmak için yani divan üyelerini divana çağırmak ve herkesi namaza uyandırmak için gene üç latif fasıl ederler ki uyananlara hayat verirler. Ricalden, devlet adamlarından birisi bir mansıp, bir rütbe aldı mı, bu mehterler tebrik için hanesine giderler. Üç nöbet fasıl ederler. Eğer mansıp alan zat evinde değilse, ev halkına bir nöbet çalıp dönerler diyor. Sarayda, kubbe altında toplanan divan-ı humayun, yani padişah divanı, bir nöbet mehterhane çaldıktan sonra işe, müzakerelere başlardı. Mehterhanelerin asıl vazifesi harp meydanlarındaydı değerli dinleyiciler. Vezirlerin takım takım mehterhaneler dövdürerek eyaletleri askerleriyle bir sahrayı doldurması hakikaten azametli, hakikaten haşmetliydi. Osmanlı tarihçileri bu sahneleri pek güzel tasvir ederler. Mesela silahtar Fındıklılı Mehmet Ağa, Kara Mustafa Paşa'nın Viyana seferini yazarken, ikindiden sonra evvela Vezir-i Azam'ın mehterhanesi çalmaya başladı. Ve hemen sağında ve solunda Mihri Miranların ve Ümera'nın mehterhaneleri de hep birden çalmaya başladı. Şöyle ki, yatsıdan sonra ve seher vakti her koldan çalınan tabıl ve zurna ve nefir ve nakkare ve zil sedası top ve tüfek velvelesiyle birleşince yer ve gök inlerdi. Cenge giderken serdar vezirlerin mehterhanelerinde büyük cenk davulları bulunurdu. Bunlara harbi küs denirdi. Harbi kös yani. Boyları 1 metre 30 santim. Üst satının kutru çapı 1 metre 20 santim. Alt satının kutru çapı da 80 santim idi. Deve üzerine yükletilerek çalınırdı. Küsa tokmak çalmak apayrı bir hünerdi. Hassa küsleri, mehterleri asıl mehterlerden ayrı bir ocaktı. Koğuşları da odun kapısındaydı. Burada en az 50 çift deve kösü bulunurdu. Sultan Genç Osman Hotin seferine giderken Hassa mehterhanesiyle bir fil kösü götürmüştü. Kösler çalınırken mehterler yektir Allah, yektir Allah diye bağırırlardı. Evliya Çelebi köslerin her biri bir hamam kubbesi kadar gelir diyor. Bayram gecelerinde, bayram günlerinde çalınır, sedası gök gibi gürler. Sur-u Humayunlar'da, padişah düğünlerinde, 18 devletin elçileri birleştiklerinde bu kösler çalınır. Kös mehterlerinin pir Hakan'ı Çin'dir, anın Çün küsü Hakani denir. Yani Hakani kös denir diyor. Kalelerde, İstanbul'da paşa kapısında ve ağa kapısında da nöbet kösleri vardı. Bunları da kale mehterleri, vezir ve ağa mehterleri çalarlardı. Yeniçeriler Alemdar Mustafa Paşa'ya karşı isyan edip de gece yarısı Bağbali'yi basarak ateşe verdiklerinde sadrazam nöbet köslerini çaldırarak etraftan imdat beklemişti. Fakat müthiş alevler arasından yükselen bu tüyler ürpertici muttarıt ve tok davul seslerine etraf kayıtsız kalmıştı. Mehterhane sazlarına gelince, davulu ve zili tarife hacet yok. Mehter zurnası, kaba zurna tabir edilendir. Çifte nakkare, birbirine bağlı tek yüzlü küçük dümbeleklerdir. Kendine mahsus çubuklarla çalınır. Mevlevi hanelerde neylere refakat ederek çalınanları vardır ki onlara kudüm denilir. Nefir yahut borazana gelince, pirinçten yapılmış, perdesiz, bugün askeri kıtalarda kullanılan borazanların daha uzuncası bir saz idi. Osmanlı tarihinde mehterlikten yetişmiş şöhretlere rastlanır. Mesela Musa Melek Çelebi, Sultan 4. Murat'ın nedimi, daha önce zikretmiştik, mehterhaneden yetişmeydi. Bir de 17. asrın ortalarında sadrazamlığa kadar yükselen bir zurnazen Mustafa Paşa var. O da gençliğinde Yeniçeri Mehterhanesi'nde zurnazen, zurnacı idi. Pek hoş bir fıkradır. Ancak 4 saat süren sadaretinde tek yaptığı iş, Karagöz Mehmet Efendi isminde bir zatı baş defterdar tayin etmek olmuş bu paşanın. 4 saat sadrazamlık yapmış. Onun hakkında bir İstanbul külhanesi çalacak zurnasını cebinden çıktı Karagöz demiştir. Yani zurnazen Mustafa Paşa zurnasını çalacak olduğunda cebinden Karagöz çıktı diye fıkra uydurmuşlar. Yine sadarete kadar çıkmış olan bir daltaban Mustafa Paşa vardır. Çocukluğunda sadrazam Kara Mustafa Paşa'nın mehterlerindendi. Ama ne çaldığı bilinmiyor. Efendisinin nazarı dikkatini celbetmiş, himaye görmüş, devlet kapısına alınmıştı. Evet değerli dinleyiciler, Osman Gazi İnegöl Tekfur'unu mağlup edince Selçuklu Sultanı kendisine tabl ve alem, yani davul ve sancak göndermişti hakimiyet alameti olarak. Günün muayyen saatlerinde davulla nöbet vurulurdu. Osman Bey ilk nöbet vurulurken hürmet makamında ayağa kalkmıştır. Ve bu adet Fatih Sultan Mehmet'e kadar devam etmiş. Osmanlı padişahları mehter çalınırken ayakta dinlemişler. Oturdukları zaman bile her gün bir veya iki fasıl mehter dinlemişlerdir. Asırlarca Türk ordularını coşturmuş, devlet adamlarına istikamet vermiştir mehter. 1826'da kaldırılmışsa da 1908'den sonra tekrar ihdas edilmiş, Cumhuriyet'in ilanı üzerine tekrar kaldırılmış, 1952'de Adnan Menderes tarafından Avusturya bando mızıkası örnek alınarak tekrar ihya edilmişti ve günümüzde de askeri müzeye bağlı olarak mehterhane varlığını devam ettirmiş. Ayrıca belediyelerin ve bazı kuruluşlarında hususi mehter takımları bulunmaktadır. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşçakalın. Müzik
Çınaraltı.